Ayrım 14.
Robson Sheepers için şöyle diyordu. Çok güçlü, çok iyi koşuyor. Adam markajında çok başarılı ve futbol oynama isteği var. Bunu gözlerinden anlıyorsunuz. Robson bir futbolcu da ancak bu nitelikleri gördüğü zaman mutlu oluyordu. Genelde futbolun tüm özelliklerini iki ayrı alanın birinden aldığına inanılır. Ya sanattan ya da savaştan. Brezilya futboluna samba ritmi hakimdir. İngilizlerse savaşçı bir ruha sahiptirler. Robson futbolu her zaman savaşla kıyaslar. Kendisiyle aynı soyadını taşıyan, yalnızca benzerlik ve İngiltere ulusal takımına yıllarca kaptanlığını yapan Brian Robson için herkes bitkindi. All Played Out kitabının yazarı Pete Davies'e söylediklerine değinmeden geçemeyeceğim. Takımı en derin sipere bile soksan dışarı ilk önce onun çıkacağından emin olabilirsin. Hiç düşünmez, başını çıkaracak olursa alnının ortasında kurşunu yiyeceğini aklına bile getirmez. Aksine herkese siperden çıkmasını söyler. İsveç'te yapılan bir maçta başı yarılan Terry Butcher'ın başını sardırarak oyuna devam etmesi Robson'u çok memnun etmişti. Doktor maçın devre arasında Butcher'ın başına dikiş atarken o da takımdaki diğer oyunculara "Kaptanınızın yüzünü kara çıkarmayın" demişti. Bu olay boyalı basının da çok hoşuna gitmişti. "Sen kanlı bir kahramansın kaptan." Başı yarıldığı halde maça sadece bir İngiliz futbolcunun devam edeceği inancı hakimdi. Bu doğru olabilir. Hollanda takım doktoru Fritz Kessel bu konuyu şöyle açıklıyor. Asker futbolcular acıya, çok becerikli ve bedensel, zihinsel koordinasyona çok daha fazla bağımlı olan süper futbolculardan daha fazla dayanabilirler. Örneğin Marco van Basten'in en ufak bir acıya bile tahammülü yoktur. Eğer herhangi bir sorunu varsa ondan artık hiçbir şey bekleyemezsiniz. Bunu kendisi de kabul ediyor. İngilizlerin çoğu asker futbolcu oldukları için kafaları kırılsa bile maça devam edebilirler. Robson gibi antrenörler onların bu yiğitliklerine hayrandırlar ve hep bu tür oyuncuları seçerler. Robson'un İngiliz meslektaşları savaştan ona oranla biraz daha az söz ederler. 1993'te ABD İngiltere'yi yendiği zaman takımı Robson'dan devralan Graham Taylor basına "Bir savaştayız değil mi? Bu savaşta hepimiz omuz omuza vereceğiz." demişti. Doğal olarak Taylor, David Beatty ve Chris Waddle'ı seçmeye daha eğilimliydi. Robson'un Gazza'yı ulusal takımda oynatmaya istekli olmadığı günlerde söylediği bir şey vardı. "Mutlak şekilde güvenilir biri olmak zorundasınız." Askerlere güvenilir ama artistlere asla. PSV'li oyuncular hiç durmadan Robson'un antrenman yöntemlerinden şikayet ediyorlardı. Robson daha çok koşmaya ve saha içi hareketlerin tekrarına dayanan işlevsel antrenmanın yararlı olduğuna inanıyordu. Bir orta alan oyuncusu topu ileriye atar, bir savunma oyuncusu kanattan hücuma katılarak bu topu alır ve ceza sahasına orta yapar, santrfor da bu ortayı kafayla gole çevirmeye çalışırdı. Fakat bu idman sırasında oyuncuların karşısında rakip olmazdı. İşlevsel antrenman mantıklı olabilirdi belki ama oyuncular Robson'a daha ilk günden başlayarak kuşkuyla baktıkları için bu idman tarzına gülüyorlardı. Johan Cruyff da Ajax'ı çalıştırırken futbolculara yeni şeyler yaptırırdı. Nasıl nefes alacaklarını öğrenmeleri için sahaya bir operacı getirmişti. Ama Cruyff insanda saygı uyandıran biriydi. PSV'de bir yıl süreyle yardımcılığını yapan Danimarkalı Frank Arnesen büyük bir öfkeyle Robson'a bir sezon boyunca alay edildi demişti. Geçmişine bakıldığında kariyeri onun kadar başarılı olan bir antrenör daha dünyada yoktur. Bu tam Hollandalılara özgü bir davranış. Hollanda inanılmaz derecede hoşgörülü bir ülkedir ama Hollandalıların başkalarına saygı duyduklarını söylemek mümkün değil. Futbolcular ayrıca Robson'un idmanlarının çok hafif olduğunu düşünüyorlardı. İngiliz takımları genelde haftada 3 maç yaparlar ve bu yüzden birkaç hafif idman onlara yeter de artar bile. Pete Davies kendisine bu nedenle İngiliz futbolcuların Ray Card'ın sahip olduğu becerileri öğrenme şanslarının daha az olduğunu söyleyince Robson bu görüşe katılmıştı. Yine de idmanların önemli olduğu Hollanda'da her zamanki yöntemlerini değiştirmeye yanaşmamıştı. Bu durum PSV'deki ilk sezonunda neredeyse bir felakete neden olacaktı. Sezonun bitmesine 2 maç kalmıştı ve PSV ile Ajax şampiyonluk yarışını omuz omuza sürdürüyorlardı. PSV'nin sondan bir önceki maçı çok zordu. FC Groningen deplasmanına gideceklerdi. Robson futbolcularının dinlenmeleri gerektiğine karar verdi ve onları birkaç günlüğüne İsrail'e, deniz kıyısına tatil yapmaya götürdü. Takım geri döndüğünde bütün oyuncular dinlenmiş ve bronzlaşmıştı ama Groningen maçını 4-1 kaybettiler. Robson'un savunması her zamanki gibiydi. Ipswich'i çalıştırırken bunu sık sık yapardık ve futbolcular buna bayılırlardı. Neyse ki aynı gün Ajax hiç beklenmedik bir şekilde alt sıralardaki SVV'ye yenildi de Robson kellesini kurtardı. PSV'nin şampiyon olması bile oyuncularda antrenörlerine karşı bir saygı uyandırmamıştı. Son maçtan sonra şampiyonluğu kutlarken futbolcular menajer Ploksma'yı havuza attıkları halde Raps'ına ellerini bile sürmediler. Raps'ın Hollanda basınını biraz daha iyi anlamış olsaydı belki onlar onun tarafını tutabilirlerdi. Hollanda'ya ilk geldiği günlerde gazetecileri etkilememe konusunda kesin kararlıydı. 8 yıl boyunca İngiltere ulusal takımını çalıştırması ona bazı alışkanlıklar kazandırmıştı. Örneğin PSV'deki ilk aylarında futbol hakkında kendisine yöneltilen soruları "Sizi ilgilendirmez" diye yanıtlamıştı. Football International'la yaptığı bir söyleşide bir ara oturduğu koltuktan fırlayarak söyleşiyi yapan gazeteciye "Bana bak ahbap, İngiliz antrenörler dünyanın en iyi antrenörleridir" diye bağırmıştı. Maçlardan sonra düzenlediği basın toplantılarında takım o gün son derece kötü oynamış bile olsa maçın olağanüstü güzellikle geçtiğini yinelemekten daha öteye gitmeyi hiç başaramadı. Ama zamanla değişmesi gerektiğini anlamıştı. World Soccer'a yaptığı açıklamada Hollandalı gazeteciler manşet olacak bir haber arayan muhabirlerden çok futbol yorumcularına benziyorlar. Hepsi kendisini biraz da olsa antrenör gibi görüyor. Buna uyum sağlaman biraz zaman aldı demişti. Yine de Hollandalıların taktiklerine asla tam olarak uyum sağlayamadı. World Soccer muhabirine İngiltere'de hemen hemen herkes 4-4-2 oynar. Taktik açısından İngilizlerin sahada ne yapacaklarını kestirmek kolaydır. Ama burada sahaya çıkınca neyle karşılaşacağınızı bilmeniz kesinlikle mümkün değil diye itiraflarda bulunmuştu. Bazen üzerinize ortadan hücuma kalkan tek bir santrforla geliyorlar. Bazen hiç santrfor kullanmıyorlar ama kanatlardan hücuma kalkan iki adamları oluyor. Öyle zamanlarda maçın yarısı geçtikten sonra savunmanın ortasında oynayan ve marke edecek kimseyi bulamayan iki oyuncunuzu nasıl kullanmanız gerektiğini düşünmeye başlıyorsunuz. Raps'ın hiçbir zaman kendinden emin değil gibiydi. PSV'ye önce 4-4-2 oynattı, sonra 4-3-3, 3-3-4, 5-2-3 ve yine 4-4-2. Raps'ın PSV'deki ikinci sezonunda takım henüz hiç yenilgi almamışken, genel menajer Ploksma, "Takımın oyunu bizi düşündürüyor" demişti. Sonra Robson hastalandı ve yerine Arnesen geçti. O andan itibaren PSV her hafta 4-4-2 düzeniyle oynamaya başladı. PSV yetkilileri Robson'dan söz ederken kendilerini savunur bir havaya giriyorlardı. Ploksma Football International'a yaptığı açıklamada, "O sırada piyasada çok fazla seçenek yoktu" demişti. "Kendi kendimize ne aradığımızı sorduk, bizim için disiplin, deneyim ve saygınlık çok önemli değerlerdi. Sonra kimlerin boşta olduğunu araştırdık. PSV Raps'ına teklif götürmeden önce Franz Beckenbauer ve Dick Advocaat'la görüştü. Ploksma, Raps'ın taktik veya buna benzer açılardan PSV'ye uygun muydu derseniz bilemiyorum" demişti. "O sırada bunu düşünmedik. Önceliklerimiz çok farklıydı." Raps'ın sözleşmesinin bitmesine aylar vardı ama Ploksma Hollandalı gazetecileri sözleşmeyi yenilemeyecekleri sözünü veriyordu. Hatta Raps'ına PSV'den ayrılmak zorunda kalacağını ilk haber veren de Football International oldu. Hollanda'dan ayrıldıktan sonra dergi onun için sevimli Britanyalı ifadesini kullandı ve PSV Başkanı Jacques Roots'un sözlerinden alıntı yaparak Raps'ın bir yabancı oluşu nedeniyle Hollanda'da bazı sorunlar yaşadığını belirtti. Roots bunu şöyle açıklıyordu. "Eğer bir İngiliz, korkarım bu konuda bazı zorluklar var" diyorsa birçok Hollandalı bu cümleyi "yaparım ama bu iş çok zor" şeklinde yorumlar. Oysa İngiliz nazik bir şekilde bunun yapılmasına kesinlikle karşı olduğunu söylemeye çalışıyordur. Raps'ınla takım arasındaki ilişkilerde bu tür sorunlar yaşandığını fark ettim. Bu konudaki son sözü PSV'nin savunma oyuncularından Barry van Aarle söyledi. Noye Revue'ya verdiği demeç aynen şöyleydi. "Raps'ın iyi biri, cidden çok iyi biri ama 2 yıl boyunca bana öğrettiği tek şey İngilizce oldu." 12. Afrika, kısaca. Bana sorarsanız futbolda büyüye yer yoktur. Bunun kanıtı da Kamerun'dur. Büyü konusunda en güçlü ülke olmadığı halde futbolda Benin, Togo veya Nijerya gibi büyü alanında güçlü olan ülkelerden çok daha iyi. Roger Milla, France Football, 1981. Önce Afrika'nın Dünya Kupası tarihi de diyebileceğiniz bazı gerçeklerden söz etmek istiyorum. Dünya Kupası finallerine katılan ilk Afrika ülkesi 1934'te Mısır oldu. Ama o dönemde bu turnuvaya katılmak isteyen her ülke kabul ediliyordu. Mısır bir tek maç yaptı ve o maçta da Macaristan'a 4-2 yenildi. Daha sonraki yıllarda Dünya Kupaları takımların eleme turlarından geçmesi gereken turnuvalar haline aldı. Ama uzun yıllar boyunca FIFA Afrika'da eleme turları düzenlemeye yanaşmadı. Sonunda FIFA'nın da onay vermesi ve bu kıtadan bir tek takıma yer ayrılması sonucu Afrika'nın modern Dünya Kupası tarihi 1970'te resmen başlamış oldu. Bu hakkı Fas kazandı ve Meksika'daki finallerde Batı Almanya'ya 2-1, Peru'ya 3-0 yenildiler ve Bulgaristan'la 0-0 berabere kaldılar. Sonuçlar kötüydü belki ama asla kolay teslim olmadılar. 1974'te Zaire, Dünya Kupası finallerine katılma hakkını elde eden ilk siyah Afrika ülkesi oldu. Zaire, Batı Almanya'da o kadar kötü bir futbol ortaya koydu ki, o güne kadar daha kötü oynayan bir Afrika takımı görülmemişti ve Batı basını bu duruma bayıldı. Yine de Zaire, Avrupa'nın acımasız gazeteciler ordusuna rağmen hayatta kalmayı başardı. Gazeteler Zaire'li oyuncuların yemek için yanlarında maymun getirdiklerinden tutun da sahadaki taktik anlayışlarının ancak vahşilere özgü bir sistem olduğuna kadar bir sürü uydurma ve moral bozucu haber yayınladılar. Zaire İskoçya'ya 2-0, Yugoslavya'ya 9-0 ve Brezilya'ya 3-0 yenilince hala iktidarda olan Zaire devlet başkanı Mobutu takımı geri çekmeyi bile düşünmüş olmalı. O günlerde oyuncuların başka sorunları da vardı ve bunların birçoğu Mulamba Ndaye'nin Yugoslavya maçında hakeme tekme atarak oyun dışı kalmasıyla birlikte su yüzüne çıktı. Hollanda'da yayınlanan Free Nederland dergisi, Zaire'nin Yugoslav antrenörü Blagoje Vidinic'e Ndaye'nin oyundan atılması hakkındaki görüşlerini sorduğu zaman Vidinic bu hareketin kırmızı kartı gerektirdiği söylemiş ve eklemişti. Yine de çok ufak bir nokta var. Hakeme tekme atan 13 numara değil, 2 numaralı Ilunga Muvepu'ydu. Ndaye hakemin davranışından bizi ayırt edemedikleri anlaşılıyor demişti. Üstelik ayırt etmeye çalışmadıkları da belli. Oyundan atıldığım zaman çılgınlar gibi bağırdım. Hakeme tekme atanın ben olmadığımı söyledim. Mubebu da tekmeyi o atmadı, ben attım dedi. Ama hakem bununla ilgilenmedi bile. Buradaki bütün hakemler siyah ırka karşı. Hem sadece hakemler de değil. İskoçya'nın kaptanı olan 4 numaralı oyuncu maç sırasında bana birkaç kere zenci, hey zenci diye bağırdı. Hatta bana birkaç kere de tükürdü. Mananın da yüzüne tükürdü. İskoçya'nın 4 numarası vahşi bir hayvan. İskoçya'nın 4 numarası Billy Bremner'di. Basın ayrıca Vidinic'e Zaire Yugoslavya karşısında henüz 3-0 yenikken kalecisi Kazadi'yi neden değiştirdiğini sordu. Yedek kaleci yüzünden antrenörün bir Yugoslav ajanı olduğu dedikodusu yayılmıştı ve Vidinic maçtan sonraki basın toplantısında verdiği karar hakkında konuşmak istemeyince bu dedikodular daha da güçlenerek devam etti. Her şeyi bir gün sonra açıklayacağını söyledi ve sözünü de tuttu. Spor Bakanlığı temsilcisi Bay Lokva 3. golden sonra bu kaleciyi çıkar dedi, ben de çıkardım. Bunlar bana özgü sorunlar dedi Vidinic iç çekerek. Ama sizi temin ederim bundan böyle hükümete takımımda değişiklik yapma izni vermeyeceğim. Fas'ı çalıştırdığım dönemde de onları 1970 Dünya Kupası'na götürmüştü. Fas kralının işime karışmasına izin vermemiştim. Bir maçtan hemen önce elime sahaya hangi 11'le çıkmamı istediğini bildiren bir not tutuşturdu. Bu durumda hemen gidiyorum dedim. Peki diye yanıtladı, ama senin çıkardığın takımla Fas yenilecek olursa çok şey olabilir. Vidinic konuşmasına ara verdi. Diye ısrar etti gazeteciler, ne oldu? Kazandık tabii, üstelik maç en büyük rakibimiz olan Cezayir'leydi. Bu söyleşiler Zairelilerin kaldığı otelin dışında yapılıyordu. Vidinic ve futbolcular gazetecilerle otelde konuşmuyorlardı. Çünkü otel Spor Bakanlığı'nda çalışan görevlilerle doluydu. Zaire küçük balık tanımlamasını hak eden tek Afrika temsilcisiydi. Her açıdan garip bir takımdı. Ama Afrika futbolunun 1974'ten sonra büyük bir gelişme gösterdiğini de kabul etmek zorundayız. Profesör Paul Nkavi, Kamerun'da bana şöyle demişti. Artık başkalarının nasıl oynadığını görüyoruz. Maçları radyodan dinlerken bir oyuncunun 4 rakibi arasından nasıl sıyrıldığını sadece duyuyordunuz. Oysa şimdi herkes TV'nin başına toplanıyor. Benim küçük çocuklarım Fransa'nın maçlarını izleyince İngilizlerin topu havaya kaldırarak oynadığı futbol tarzıyla arasındaki farkı anlıyor. Fransızlarla Almanların kısa paslı oyunlarını gayet iyi öğreniyorlar. Bu şekilde öğrendikleri şeyleri de Kamerun futboluna getirdiler. Zaireliler bu farkı anlayamamışlardı. Zaire 1978 Dünya Kupası eleme grubu maçlarından çekildi. Ülkenin spor bakanı bunun nedenini açıklarken takımdaki bazı eksiklikler ve bazı oyuncuların vatanseverliğe sığmayan davranışlarından dem vurmuştu. 1978 Dünya Kupası'nda Afrika'yı Tunus temsil etti. Meksika'yı 3-1 yendikten sonra büyük bir şanssızlıkla Polonya maçında 1-0 kaybedip Batı Almanya'yla da 0-0 berabere kaldılar. 1982'de Kamerun, İtalya, Polonya ve Peru ile berabere kalırken Cezayir, Batı Almanya ve Şili'yi yendi, Avusturya'ya yenildi. Her iki Afrika takımı da son derece küçük averaj farkları yüzünden ikinci tura yükselemediler. 1986'da Cezayir çok kötü sonuçlar aldı ve 3 maçta sadece 1 puan toplayabildi. Ama İngiltere'nin grubunda olan Fas ikinci tura çıkmayı başardı. 1990'da Mısır İngiltere'ye yenilmeden önce Hollanda ve İrlanda ile berabere kaldı. Kamerun'u ise herhalde hepiniz anımsıyorsunuzdur. İkinci tura yükseldikten sonra Kolombiya'yı yenip İngiltere'yi yenildiler. Bu yenilgi Afrika futbolu açısından son derece talihsizdi belki ama Kamerun'un ünlü ismi Roger Milla, Fransız futbola verdiği demeçte buna sevindiğini söylemişti. Size bir şey söyleyeceğim. Eğer İngiltere'yi yenseydik Afrika patlayabilirdi. Patlayabilirdi. Hatta ölenler bile olabilirdi. Yüce Tanrı ne yaptığını iyi biliyor. Ben bizi çeyrek finalde durdurduğu için ona teşekkür ediyorum. Böylece biraz da olsa esneklik oluşabildi. Afrika ülkelerinin dünya kupalarında aldıkları sonuçlar çok ilginç bir istatistik oluşturuyor. 1978'den 1990'a kadar Afrika ülkeleri dünya kupası finallerinde toplam 24 maç yapmışlar ve toplam 23 puan toplamışlar. Galibiyetlere 2, beraberliklere de 1 puan veriyorum. Bu dönemde performansları gelişmemiş. Eğer bir şeyler olduysa da bu pek anlaşılmamış. 1978'de Afrikalılar 3 maçta 3 puan almışlar. 1982'de 6 maçta 7 puan, 1986'da 7 maçta 5 puan ve 1990'da 8 maçta 8 puan. Şunu da unutmayın ki Afrika ülkelerinin takımları küçük takım olarak kabul edildikleri için gerçekten küçük takımlar olan El Salvador veya Yeni Zelanda gibi takımlarla eşleşmiyorlar. Afrikalılar bütün puanları dişleriyle, tırnaklarıyla savaşarak elde ediyorlar. Kısaca söylemek gerekirse Kamerun'un 1990'da çeyrek finale kadar yükselmiş olması dünya futbolunun tarihini yazanları dehşete düşürmüş olmalı. Belçika'nın Kulüp Liège takımında oynayan Nijerya ulusal takımı kalecisi Aloy Agu, Avrupa'da hala Afrikalıların hiçbir şeyi beyazlardan daha iyi yapamayacağı inancı var diyordu. Rengimize değil, neler yapabildiğimize bakın. Siyah, beyaz, sarı hepimiz aynıyız. Yine de siyah olduğun halde iyi giyimliysen ve güzel bir araba kullanıyorsan herkes gazetelerde fotoğrafını görmekten hoşlanıyor. Uzun bir süre Afrikalıların futbol oynayamayacaklarını söyledik. 1990'dan sonra da bir mazeret keşfettik. Afrikalılar da futbol oynayabilirlerdi. Çünkü buna doğuştan yetenekleri vardı. Hepsi doğuştan futbolcuydu. Sadece ne yaptıklarının farkında değillerdi. Graham Taylor 1992'de Independent on Sunday'e eğer sahaya yayılmayı da tam olarak başarırlarsa doğal yetenekleri, atletik özellikleri, esneklikleri ve oyun tarzlarıyla başa çıkmamız olanaksız hale gelir demişti. Buna bazı Afrikalılar da inanıyordu. Aloy Agu Afrikalı futbolcularda doğal bir esneklik olduğunu ileri sürmüştü. Afrikalılar da tıpkı bizim oyuncularımız gibi futbola çocukluk yıllarında başlamışlardı. Bir de Afrikalıların taktik kavramları olmadığına inanıyorduk. Yorumcularımız sahaya çıkıp eğlenmeye bakıyorlar diyorlardı. Kamerun'un 1982'deki ölüm grubunda ve 1990'da Arjantin ve Romanya karşısında nasıl bir savunma futbolu oynadığını anımsayın. Üç Kamerunlu birden Arjantin santrforu Claudio Caniggia'ya bastırıp bu hareket sonucu Benjamin Massing oyundan atılınca bütün gazeteler bu faulleri aptalca olarak yorumlamışlar ya da fazla heyecanla açıklamışlardı. Üç Uruguaylı gole giden bir rakip santrforu aynı şekilde yere yıktığı zaman onlara da ahlaksız damgası vuruyoruz. Avrupa'da yaygın bir inanışa göre Afrikalılar asla idman yapmazlar ve taktikleri yoktur. Onun yerine büyü kullanırlar. Avrupalı gazeteciler Afrikalı futbolculara daima büyücülükle ilgili sorular sorarlardı. Vidinic burada büyücü benim demişti. Onların tek bacağına dokunur ve bu bacakla gol at derim. Büyücülüğü olan inanç, Botswana Futbol Federasyonu'nun yayın organı olan Botswana Sports Magazine için o kadar güçlüydü ki okuyucularını büyük bir ciddiyetle uyarıyordu. Maçların sadece muti kullanarak kazanılacağına dair hiçbir kanıt bulunmamaktadır. Afrika takımlarının hemen hepsi, gerçi Zaire Futbol Federasyonu bir keresinde bunu yasaklamıştı ama muti ya da juju yapmaktadır. Muti çoğu kez görülmeye değer bir manzara oluşturan çeşitli şekillerde yapılıyor. Takımın büyücüsü oyuncuların vücutlarını bir bıçakla çizer, oyuncular topun üstüne işerler, hayvanlar kesilir ya da ayakkabılara, formalara veya soyunma odasının kapısına bir takım iksirler serpiştirilir. Bir kanat oyuncusunun daha hızlı koşması gerekiyorsa büyücü bir sinek bile kurban edebilir. Zambiya'da Profound Warriors uzun bir süreden beri kendi sahasında maç kaybetmiyordu. Bunun üzerine maç yapmak için oraya gelen takımlar soyunma odalarını kullanmayı bırakıp üstlerini minibüste değiştirmeye başladılar. Stada ana kapıdan girmemek için sahaya çitin üstüne atlayarak girme yolunu seçtiler ve Profound birdenbire kendi sahasındaki maçları kaybetmeye başladı. Çok zengin Güney Afrika takımları deplasmana gittikleri zaman büyücülerini de götürürler ve birçok ülkede bu büyücüler futbolculardan daha çok para kazanırlar. Her ne kadar bu tür dinsel törenlere inanan futbolcular varsa da inanmayanların sayısı da oldukça fazladır. Ayrıca oyuncuların mutiye verdikleri değer o anda içinde bulundukları ruh haline de bağlı. Güney Afrika'nın korkulan golcülerinden Mark Williams, Memorandi Sundowns'ta oynarken antrenörün mutilerini ayıracak zamanı olmadığını söylemişti. Belki bu psikolojik bir şey demişti. Hani birini sevmezsen onun pişirdiği yemeği yemezsin ya, bu da onun gibi bir şey. Kozmos'ta oynarken bir mutici vardı ve herkes onu kabul etmişti. O ne derse yapıyorlardı ama Tısa Bağla da bundan nefret ederdim. Ayakkabılarımıza her zaman bir takım iksirler dökülürdü ve ben çoğu kez kendi ayakkabılarımı götürürdüm. Çünkü ancak onlarla rahat edebiliyordum. O ayakkabıları giydiğim her maçta ama istisnasız her maçta gol atardım. Ve soyunma odasına kimseye belli etmeden onları giymeye çalışırken onun bana baktığını gördüğümde "Yo, olamaz" diye düşünürdüm. Afrikalı oyuncuların çoğu için büyücülük kendilerine özgü bir batıl inanç olmanın biraz ötesinde bir şey. Afrika'da tanıştığım hiç kimse bana hemen büyücülükten bahsetmeye başlamadı. Ama ne zaman bu konuyu sorsam yanıt aldım. İtalyanlara yanlarında tesbih taşıyıp taşımadıklarını sorarsanız çok azı evet der. Ama bu onların maç kazanmak için tek umutları olduğu anlamına gelmez. Büyücülük sandığımızdan daha az önemlidir. Güney Afrika teknik direktörü Perulu Augusto Palacios, kısa bir süre Gençler Birliği'ni de çalıştırdı, ciddi bir Katolik olarak muti törenlerine katılmayı reddettiğini söylemişti. İsteyen her oyuncu kendi evinde muti yapabilir demişti ama kampta olmaz. Oyuncularıma hep kültürlerine saygı duyduğumu ama mutinin bir batıl inanç ve sadece psikolojik bir şey olduğunu açıklamaya çalıştım. Bir oyuncunun muti kullanmasına engel olur muydu? Bu onların geleneklerin bir parçası. Eğer bir oyuncu kendi mutisi için gereken malzemeleri alacak parasal güce sahip değilse, onların parasını biz öderdik ama tüm takımın katıldığı bir tören asla yapılmazdı. Avans hesabıyla büyücülük. Muti töreni isteyen bir oyuncu olmuş muydu? Asla. Dünya Kupası'na katılan bütün siyah Afrika takımlarının oyuncularını daha uçaktan indikleri andan itibaren büyücülük hakkında sorgulamaya başlayarak onların önce büyücülüğe inanan kişiler ondan sonra dünya çapında futbolcular olduklarını ima etmeye çalışıyorduk. Kamerunlu François Oman Bıyık 1990 Dünya Kupası sırasında maçtan önce tavuk yakıp yakmadığımızı soranlardan nefret ediyorum demişti. Bu ona sorulan 10. soru olsaydı Oman belki de aldırmayacaktı ama her zaman ilk sorulan şey bu oluyordu. İkincisi de çocukken çıplak ayakla mı futbol oynardınız sorusuydu. Büyüye inanmak için Afrikalı olmanız gerekmiyor tabii. Hollandalı futbolcular Ruud Gullit ve Marco van Basten'in de onlara vuran, kendilerini bir tüy gibi hafif hissetmelerini emreden ve hayalarını sıkan Ted Troost adında özel bir psikologları vardı. O zaman kendilerini iyi hissediyorlardı. Gullit ve van Basten dünyanın haklarında en çok yazı yazılan futbolcularından ikisidir. Ama yabancı gazeteciler Troost'tan çok nadiren söz ederler. Yine 1990 Dünya Kupası'nda sakatlanan Brian Robson hastalıkları inanç yoluyla tedavi ettiğini iddia eden Olga Stringfellow'a koşmuştu. Başarılı olamadı. Eski bir milli futbolcu olan ve halen Güney Afrika'daki Wits Üniversitesi takımını çalıştıran İngiliz Terry Payne'e Muti'yi sorduğum zaman bana İngiliz Muti'sini anlatmaya başladı. Bazı oyuncular maçtan önce sıcak suyla yıkanırlar, bazıları sol ayaklarından önce sağ ayaklarına atarlar ve bazıları tünelden 8. sırada çıkma konusunda ısrar ederlermiş. İngiltere'de 825 lig maçı oynaması Afrika büyücülüğüne daha fazla saygı duyulmasına neden olmuş. Bana takımı Durban'da sahaya çıkarken tanık olduğu bir olayı da anlattı. Payne tam soyunma odasının kilidini açıyormuş ki oyuncular bunu yapmamasını söylemişler. Bakın demişler, kapıda bir muti var. Payne bunu aldırmayıp kapıyı açmış, büyük bir üzüntüyle o güne kadar 17 maçtır yenilmemiştik ama o günkü maçı 1-0 kaybettik dedi.